soruları sormak.
Ne yapacaksınız mi? Bana çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Beni bu odaya aldınız. Kapıyı da kapattınız.
Neyse koltuklar deri değil en
azından. Aynen. Rahatsın
dedi. Şu koltuklar da deri olsa ya böyle başlıyoruz. Bu açıdan evine. Beşşart 5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Bugün yanımızda daha önceden konuğumuz olan Ali Bahadır Coşkun var. Abi nasılsın öncelikle?
İyiyim Mehmetcan, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Bugün birkaç değişiklik var, belki fark etmişsindir.
Fark ettim. Kamera var.
Kamera. Seni zaten sanki tavandan aşağı atlamışsın gibi davranıyorum şu an. Kamera var. Bugün çünkü yeni bir formatımızın ilk konusu.
Çok heyecanlıyım.
Ben de çok heyecanlıyım.
Daha önceden bahsettin ama... Ne geleceğini bilmiyorum. Soruları merak ediyorum.
Evet, sorular var ona gelmeden önce. Bugün kamerayla kayıt almamızın sebebi video formata geçmedik aslında. Sadece bir kısmını Instagram'da paylaşmak için yani küçük klip olarak atacağız. Yine tamamını dinlemek isteyenler Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve diğer 12 platformdan ulaşabilirler. Abi kendinden şu an nasıl... olduğundan falan bahsetmek istedim. Mesela antrenmanların nasıl gidiyor? Bayağıdır crossfit yapıyorsun.
Evet, bir süredir crossfit yapıyorum. Neredeyse bir yıl oldu. Geçen sene bu sıralar yarışmadan çıkmıştım. Böyle bir sakatlık dönemim oldu. Bir süre ara verdim altere. Crossfit'e başladım. Sonra işte karantina olayları falan oldu. Bu arada karantina hala böyle yasaklı kelime değil, değil mi? Söyleyebiliyor muyuz?
Karantina dersen birazdan buraya şeyler, bilim kurulu gelecek.
Korona falan diyebiliyoruz, değil mi?
Diyebilirsiniz.
Şu an mesafe kuralını ihlal etmiş bulunuyoruz.
Evet. Çaktırmayın. Şu an aslında biz hepimiz kendi evimizden bağlanıyoruz. Sadece green screen sayesinde bizi birleştiriyor.
Ya son zamanlarda çok görmeye başladım onu. Böyle hala ufak tefek hatalar var ama çok güzel ya. Harika düşünmüşler.
Evet.
Çok garip geliyor. Bahadır da sonunda bölümümüzü almayı başardık. Çok evet. Çok naz yaptı. Fakat bir şekilde şöyle hallettik yani bir şekilde.
Bir şekilde paraya evet. Kıydık. Başkan kesenin ağzını sonuna kadar aynen. Açtı ve getirdi bu önemli konuğu buraya. Zaten şu an biz New York 5x5 Lab stüdyolarından bağlanıyoruz aslında. Size, sizin haberiniz yok.
Kendimi çok önemli hissettim.
Tabii.
Evet, başkan özel uçağıyla getirdi beni.
Evet. Çok büyük transfer, Ali Bahadır Özil.
Ali Bahadır Özil.
Yeni formatımızın adı Tiki Taka. Belki daha önce diğer yabancı formatlarda görmüşsünüzdür. Video konseptinde olan bir format. Biz bunu podcast'imize uyarlayacağız. Format şu şekilde oluyor. Ben daha önceden hazırladığım belli egzersizleri, isimleri veya kelimeleri doğrudan konuğa söyleyeceğim. O ne çağrıştırdığını hemen hızlı bir şekilde bana söyleyecek ve biraz hızlı ilerleyeceğiz. Sanki işte tiki takada hızlı seri paslaşmalar olur o şekilde. Onun haricinde Cemre abi de soru yöneltebilir ama benim o sorulardan haberim yok. O biraz daha sürpriz olacak.
Ha tabii, sorularımız da Bahadır'a sürpriz olacak değil mi?
Ha Bahadır evet bilmiyor evet, soruları.
Ben de duymadım.
Sadece konsepte biraz aşina. Hepimiz için bir ilk olacak. O zaman ben doğrudan sorularımla başlıyorum.
Gönder gelsin.
Ağır yaşamlar.
Ağır yaşamlar. En sevdiğim reality show.
Crossfit.
Crossfit. Crossfit. Şu anda yaptığım spor.
Handstand hold.
En sevdiğim hareket. Her gün yapıyorum.
Her gün yapıyorum.
Her an yapıyorum. Bir an bir ders arası oluyor. Orada bir kalkıyor falan.
Bulgar metodu uyguluyor.
Evet. Bulgar metodu.
Evet. Ya günde bir gün muhtemelen evde de yapıyor.
Olabilir.
Günde birkaç kere yapıyordur. Şaşırmam.
Olabilir. Deadlift.
Deadlift. Bel ağrısı.
Box jump.
Diz ağrısı.
Diz ağrısı. Burada biraz düşmeden bahsedersin demiştim ama. Ben Fero.
En sevdiğim rap sanatçısı. Her gün dinliyoruz.
Motivasyon. Childish Gambino.
Childish Gambino. O da en sevdiğim yabancı Rap salat.
Onu da sen bana önermiştin buradan. Kendisine selam selamlar. Olsun.
İzliyorsa.
Dinliyordur büyük ihtimalle. İlk etap bu kadardı. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz.
Evet. Zorlaşıyor mu ikinci etap?
Evet, ne zorlaşıyor. Tarantılaları getireceğim ben. Üstüne tarantula dökeceğiz ve o şekilde devam edeceğiz bakalım. Peki 5x5.
5x5. Bence başlangıç seviyesi için güzel bir program.
Güzel program. Peki bizim program podcast?
Ha, onu mu sordun?
İkisi de.
O da güzel bir program.
Güzel. Dinler misin?
Dinleriz tabii ki.
Protein.
Protein. Tek açlığımız.
Kahve.
Kahve. Günde 2 bardak içmeden uyanamıyorum.
Künefe.
Künefe. En son seninle birlikte yediğimizden beri yemedim.
Ben de. En son izlediğim film.
En son izlediğim film. O. Çok zor bir soru ya. Uzun süredir izlemiyorum ama en son sen Farewell'ı önerdin. Yarısına kadar izledim. Sonra başka bir iş çıktı, izlemedim. Farewell diyebiliriz.
Farewell. Tamam. En sevdiğim müzik türü.
En sevdiğim müzik türü. Metal.
Modun ne yükseltir?
Antrenman yapma.
Peki modun ne düşürür?
Antrenman yapamamak.
Ben uzun antrenman yapmak lazım. Antrenör olmasan ne olmak isterdin?
Antrenör olmasam ne olmak isterdim? Sporcu olmak isterdim. Atlet.
Güzel. Favori halterciyim.
Favori halterciyim. Şu an Lee Van Van.
Ben Tian Tao bekliyordum.
Ben de Tian Tao bekliyordum. Çok sık kullandığım bir kelime.
Çok sık kullandığım bir kelime. Demek.
O kelime olmasa da.
Kelime olursun.
Şu olabilir. İyi geliyorsa çık.
Evet, evet. Bacaktan bas.
Beli bas.
Beli bas. Bacaktan iyi it. Güzel şeyler, evet. Ben de buraya şeyi atarım. Ben dedif yaparken bacaktan iyi bas, benden iyi çek dediğin kısmı
çek.
Koyabilirim. Abi senin şimdi sürpriz soruların.
Evet. 3 tane isim var. Bir tane de başka bir soru var.
Hadi Panzer tankı gibi
vur. Bahadır aslında bunları bekliyordur. Don McCauley.
Don McCauley. Çok sevmediğim bir halter koç. Çok anlaşamıyoruz kendisiyle.
Sonra Glenn Pendley.
Glenn Pendley. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir halter koçu. Bence benim idolüm diyebiliriz.
Wow. Bunu beklemiyordum. Mark Ripito.
Mark Ripito. Kendisini çok severiz ama bizimle değil yani. Çok
bizimle değil.
Çin mi Rus mu?
Çin mi Rus mu? Oo, çok zor. Ama bence Rus.
Hangi konuda?
Hangi konuda?
Aklımda hiç öyle bir şey geçmiyordu.
Ben gelmeyeli bu podcast'in reytingi bayağı değişmiş. Artık onu çok zor koyuyor.
Artık umarım annem dinlemez konseptine döndük biz de. Bizim cinsellikle alakalı bölümümüz var hatta. Ben de.
Hatta senin kitabı evet. Çıkar bu arada.
Evet, bugün Bahadır'a geldiği için tabii ki hediye edeceğimiz
teşekkür kitap
belli. Omcina hediye mi edeceksin?
Evet.
Bunun anlam ve önemini.
Evet, bayağı güzel bir kitap.
Genelde antrenmana gelirken bu kitabı okuyorum.
Set çok aralarında okusam liflerim artar mı?
Set aralarında okusan hiçbir şey anlamazsın. çok şey, ağır bir kitap. Ben bunu şimdi toplu taşımada çok sık okuyorum. Böyle bazen çıkarınca insanlar böyle bir rahatsız oluyor. Neden anlamadım.
Sanki acaba neden?
Porno dergisi okuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Adam orada bahsediyor bilimsel şeyler.
Abi cinsellik diyorlar. Bir de Freud deyince insanların evet. Aklına sapık bir amca geliyor.
Evet. Milleti tokatlayarak orgazm yapan bir amca.
Yok, kokaini severmiş böyle. Garip bir şey.
Tabii bunları geçiyoruz bunlar. Kulaktan duyma, okuyalım öğrenelim. Evet. Tamam. Tiki-taka'nın sonuna geldik. Şimdi kaldığımız yerden podcast'imize devam edebiliriz. Bugünkü konumuz çok istek gelen Bulgarian Method üzerine olacak ve halterde RP'yi konuşacağız. Abi nereden başlayalım? Bulgarian Method'dan mı başlayalım yoksa?
bence RP'den başlayalım.
Tamam.
Şimdi RP ne? Bir egzersizde, egzersiz yaparken bir yorulma dereceni belirten subjektif bir ölçüm metodu. Kendini nasıl hissediyorsan ona göre ona puan veriyorsun. 10 üzerinden kullanılıyor ya da ilk başta olduğu gibi 20 üzerinden kullanılıyor. Bu ilk başta 1970'li yıllarda çıkmış. Bunun da açılımı nedir? Rated Perceived Exertion. Hemen çevirmenimizi soralım. Nasıl çeviriyoruz Türkçe'ye?
Nasıl çeviriyoruz? Bilmem.
Yani herhalde algılanan yorulma derecesi mi denir?
Evet, güzel bir yani, çeviri olabilir.
Öyle bir şey olabilir. Bir de bunun yanında RIR diye bir şey var. O da Reps in Reserve. Yani içinde kalan tekrar sayısını belirtiyor. Powerlifter'lar bunu deyince bazen yani şaşırıyorlar. Ama aslında RIR kullanıyorlar RP'yi kullanırken. Hı hı. Ama bunun farkında aynen değiller.
Evet.
Biraz tarihine inince 70'li yıllara kadar geri gidiyor. İsveçli bir bilim adamı var. İsviçreli değil, İsveçli. Gunnar Borg diye bir adam. 70'te RP'yi 6-20'yi 6 ila 20 arasındaki bir derecelendirmeyi ortaya atıyor adam. Bu arada bu amcamız geçen sene vefat etmiş. Başımız sağ olsun.
Allah rahmet eylesin.
Bunu nasıl yapıyor? Niye 6 ile 20 arasında? Koşucunun, yani evet, ilk başta koşucularda ve dayanıklılık sporcularında kullanılıyor. Dakikada kalplerin atış sayısına göre belirliyor. Çok aşırı böyle düz bir hesap yapıyor. Diyor ki RP 20 kalbin dakikada 200 kere atmasına eşittir. Böyle bir hesap yapıyor. Yani tabii herkesin kalp atım hızı biraz farklı, yaşına göre değişiyor. Artı genetik faktörler var, bunlara göre değişiyor. Ama bu, ben bir düz bir hesap kullanayım diyor. RP 20 nabzın maksimum attığı nokta diye belirliyor. 6 da bir egzersizde kalbin atacağı minimum değer gibi düşünüyor onu da. Yani minimum kendini yorma derecesi. RP 6 ile 20'yi kullanıyor. Yine aynı adam 1982'de 0-10 arasını kullanmaya başlıyor. Burada 1 çok hafif, 5 yorucu, 10 çok yorucu olarak veriliyor. Direnç egzersizleri içinse kullanımı aslında yeni sayılır. 15 sene öncesine kadar dayanıyor. 2006'da omni ölçeği olarak beliriyor. 2012'de ise Hackett diye bir bilim adamı yine bir RP ölçeği tasarlıyor. Bunda da RIR ölçeğini baz alarak kullanıyor. Yani burada daha çok popüler olmaya başlıyor RP'yi. Yani diyorlar ki RP 8, RIR 2'dir. Yani içindeki tekrar kalana kadar yapıyorsan bu RP 8'dir diyorlar. Bu şekilde hesaplanıyor. Tükenmeye yakın setlerde daha doğru sonuç verdiğini buluyor bu Hackett. Ama powerlifting gibi sporlarda popüler olması Mike Tushare diye bir adam sayesinde oluyor. Şu an belki biliyorsunuzdur, Reactive Training Systems da onun kurucusudur ve başındaki adamdır. Ve böyle deney yapmayı çok sever. Basılmış deneyleri, paperları var mı bilmiyorum açıkçası. Ama kendi öğrencileri üzerinde geniş çaplı deneyler yapıyor. Çok fazla öğrencisi var, online olarak da çalıştı. Onların üzerinde çeşitli denemeler yapıyor. Ve yani ben adamın tarzını çok beğeniyorum, duruşunu çok beğeniyorum, fikirlerini de çok beğeniyorum. Çok saygı duyduğum biridir. Tavsiye ederim takip edilmesini. Bu adam ilk başta ABD Hava Akademisi'ne giriyor. Burada bu RP'yi öğreniyor ve powerlifting'e kullanmak, bunu entegre etmeye çalışıyor. Adam okuyor, araştırıyor, deneyimliyor, insanları gözlemliyor ve diyor ki hani böyle sürekli maksimuma gitmek çok iyi bir şey olmayabilir. Sonrasında seni çok yoruyor. Hep içeride bir tekrar bırak tavsiyesini deniyor. Oradaki tabii powerlifting takımı kurduğu için oradaki çalıştırdığı insanlar da bu şekilde yardımcı oluyor. RP'yi sıkça adam kullanmaya başlıyor. Sonra 2008'de Reactive Training Systems ortaya çıkıyor. Bunun bir kitabı var, Reactive Training Systems Manual diye. Çok eski bir kitap fakat yine de çok güzel şeyler yazıyor. Adam tabii o zamanki felsefelerin üzerine çok şey inşa etmiş. Web sitesine, forumlara girerseniz bunları görebilirsiniz. Hatta böyle işe yaramadığı şeyleri gördüğünde bunları da değiştiriyor. İlla öyle RP'ye dogmatik olarak bağlı kalmıyor adam. Farklı yöntemler de deniyor. Hem ekipmanlı powerlifter'ları çalıştırıyor, hem raw powerlifter'ları çalıştırıyor. Böyle çok kendini geliştiriyor. Sonra powerlifting ve ağırlık kaldırmada burger bazlı RP popüler olmuş oluyor. Bununla ilgili de birkaç tane çalışma var. Son yeni çıkan Larson tarafından basılan bir 14 çalışmayı içeren bir meta analiz var. Burada soruyu sorduğu soru çok basit aslında. RP otoregülasyon kuvvet arttırımında işe yarar mı? Çok basit bir şey soruyor aslında. Bunun tabii 4-5 tane kriteri var çalışmaları aldığı. Bu çalışma kriterlerine uyan 14 tane çalışma buluyor. Bunları inceliyor adam. ağırlıklarını ve denek sayılarını hesaplıyor. Diyor ki yani çok sürpriz bir şey değil aslında, çok kamusal bir şey söylüyor. RRP gibi subjektif otoregülasyon metodları kuvvet artışına yardım etmiştir. Bunları buluyor. Ha, evet Bahadır şimdi aslında evet. Bitirebiliriz bu da çünkü şöyle olacak. Bahadır halterde RRP'yi kullanılır mı?
Kullanılmaz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.
Bitirelim. Evet, bitirelim. Dağılabiliriz. Evet. Aslında evet. Yani böyle ben bana birkaç sene önce sorsan hayatta olmaz kullanılmaz falan derdim. Ama mesela şimdi halterde otoregülasyon halter olalı var. Ama yani böyle RPE halinde değil, koçlar halinde. Bütün milli takımların koçları var. Regülasyon o şekilde, otoregülasyon o şekilde sağlanıyor. Koçun sporcudan aldığı geri bildirime göre koç ona göre programı ayarlıyor. Ama RPE gibi bir sistemi uyarlamak özellikle snatch, clean, jerk'e çok fazla teknik gerektiren hareketlere biraz imkansız gibi görünüyor. Ama RPE şu şekilde değiştirilerek belki kullanabilir. O da çok büyük bir belki. Bir tekrar kaldı reps in reserve olarak değil de işte birkaç kilo kaldı işte ne bileyim RP 7 içimde 3 kilo daha vardı gibi mesela düşünerek kullanılabilir ama o da büyük bir belki dediğim gibi. Şu an velocity training çok meşhur. Bar hızı ölçülerek bir şeyler yapılabilir. Bu değişimlerin olmasının sebebi de bence daha çok halterin genel topluma yayılması. Çünkü herkesin bir böyle bir koça ulaşamıyor. Yani herkesi bir koç izleyemiyor. Online programlar arttı. Normal hobi olarak insanların halter yapması arttı. Bir şekilde bu programların yürümesi gerekiyor. Belki ileride bar hızı ölçen aletler gelişirse yeni antrenman metotları ortaya çıkabilir.
Evet. Tabii bunları böyle çok objektif hale getirmeye çalışmışız. Hani bar hızı şu kadar düşerse şu kadar içinde tekrar kalmıştır ya da birkaç kilo kalmıştır Bahadır'ın dediği gibi böyle şeyler ortaya etmeye çalışıyor sanırım. Ben ilk RPE'yi halterde kullanımını aslında Jordan Feigenbaum'dan gördüm. Kendisi bir halter koçu değil, daha çok bir kuvvet koçu, bir fizik geliştirme koçu olarak çalışıyor. Fakat halterde de bazı programlarında bazı bu tür şeyleri kullandığını görmüştüm. Hatta Bahadır senle beraber görmüştük galiba, bilmiyorum hatırlıyor musun? Geçen senelerde ya çok saçma gelmişti bana. Ama bana da dediğin gibi böyle sen bu şekilde kullanılan bir yöntem mantıklı gelmeye başladı. Hani içinde birkaç kilo kaldı. Belki bu şekilde kullanılabilir. Hani bu da şeyden kaynaklanıyor. Belki kullanılmamasının, çok iyi kullanılmamasının sebebi. Teknik gereksinimi yavaş hareketlere kıyasla biraz daha fazla halter hareketlerinin. Yani tekrardan tekrara bile özellikle yeni başlayan sporcularda çok fazla değişiklik gösterebiliyor.
Evet. Powerlifting'de bile RPE'yi kullanmak için belirli bir seviyeye gelmen gerekiyor. Yani belirli bir süre RPE sistemini kullanman gerekiyor. Ki halterde bence bu süre çok daha uzun. Yani böyle bir sistem olsa, kullanılsa. Yani mesela yeni başlayan bir sporcu ne zaman fail olacağını anlayamayabilir. Yani içinde bir kilo kaldığını düşünür ama belki de sonraki tekrarda fail olacak.
Evet ben bu RR'ı yani yeni başlayan sporcularda kullandığımda, yani babamda kullanıyordum. Bir ara. Adam tabii tespit etmekte çok zorluk çekiyordu. O yüzden bir dönem adama böyle düz ağırlık verdim. Onlarda daha iyi sonuç aldım. Şimdi yine RR'ı uygulamaya çalışıyorum. Fena yapmıyor aslında. Ama egzersiz yapmayı çok sevmediği için biraz zor
evet,
oluyor.
Evet işte orada da mesela RPE Reps in Reserve biraz kime verdiğine de bağlı. Mesela kendini zorlamak istemeyen biri Reps in Reserve 2 yapacağında belki de 3'te 4'te bırakacak bu benim Reps in Reserve 2'm diye. Ya da mesela kendini zorlamayı çok seven biri Reps in Reserve 3 dediğinde max'a gidecek.
Bir de şunun hakkında ne düşünüyorsun? RPE 10 neye denmeli? Yani şöyle soruyorum aslında. Tekniğin bozulmaya başladığında ama daha çok yapabiliyorsan mı RPE 10 denmeli? Yoksa böyle tekniğin bozulsa da her şey dağılsa hiç yapamayacak haldeyse mi RPE 10 denmeli? Fikrin ne bu konuda?
Güzel bir soru. Bence yani RPE 10 hiç yapamayacak olduğunda RPE 10 denmeli. Çünkü biraz böyle mükemmeliyetçi bir yaklaşım var çalışmaya, antrenmana. Zaten birazdan Bulgar sistemini de konuşacağız. Yani bütün setlerin mükemmel olamaz. Yani ona ulaşmaya çalışırsan demek ki yeterince sıkı çalışmıyorsun demek.
Muhtemelen. Bir de bu arada RPE'nin, RR'ın tahmininin doğruluklarıyla ilgili birkaç tane çalışma var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. 21 tane antrenmanla erkek almışlar. Back squat, bench press, overhead press ve prone row yapmışlar. Yani yüzüstü uzanıyorlar, barla bir şekilde row yapıyorlar. Önce bar max testleri yapıyorlar. %65'leriyle yapıyorlar bir set, %75'leriyle yapıyorlar, %85'leriyle. En son max tekrar yapmaları söyleniyor. Ve diyorlar ki içinde iki tekrar kaldığında bize söyleyin. Yani set içinde söyleyin. Ama ondan sonra saymayın. Yapmaya devam edin. Diyorlar. %65 ve %75'te reps in reserve 1 tekrarları çok fazla yanlış tahmin ediliyor. Yani düşük yüzdelerde biraz daha kötü çalışıyor aslında RPE ve RR sistemleri. Tahminden daha çok tekrar yapabiliyor insanlar. Yani diyor içimde 10 tekrar ne bileyim ya da 2 tekrar kaldığında ya da 2 tekrar kaldığında 5-6 tane falan yapabiliyormuş. 85'te ise daha doğru tahmin yapılabiliyormuş. Yani burada da aslında kişinin tecrübesiyle bunun ne kadar sabit gittiği çok belli aslında. Yani çok iyi tahmin edebiliyoruz. Edemiyoruz.
Orada en başta konuştuğumuz aslında RPE ile reps in reserve'ün ayrımı yapılabilirse daha iyi olur bence. Çünkü bence reps in reserve daha çok 5 tekrar ve üzeri 6 aşağısı 5, 4, 3, 2, 1 tekrarlı eforlar için bence daha uygun. RPE de biraz daha üstü için bence daha uygun.
Evet. Sana katılıyorum bu konuda.
Yani RPE 7 demek içimde aslında 3 tekrar kaldı demek diye düşünmek biraz yanlış gibi geliyor bana. Yani insanlar daha çok RPE 7, RPE 8 derken reps in reserve'den bahsediyorlar.
Evet, evet. Ama tabii powerlifting içinden gelenlerin son zamanlarda, daha doğrusu içinden gelen insanlar da sürekli öyle kullanıyorlar. Bana da çok doğru sonuç vermediklerini düşünüyorum aslında. Yani RR kullansalar daha iyi olur bence.
Yani şu an RPE kullanan halter koçu Amerika'da çok fazla birkaç tane var. Özellikle takip ediyor musun bilmiyorum ama Kate Nye'ın postlarında Kate Nye bazen işte jerk yaptığında, snatch yaptığında RPE 7'de yaptım, RPE 8'de yaptım diye söylüyor. Acaba nasıl bir yöntem izliyorlar merak ediyorum.
O Kate Nye kim çalıştırıyordu hatırlıyor musun?
Çok bilinmeyen bir koç böyle. Çok fazla sosyal medyası falan yok. Ama görmek ilgi çekici olabilir nasıl bir çalışma izlediği.
Buradan da RPE'nin artılarına eksilerine geçelim. Ne işe yarar RPE'yi? Yani daha doğrusu artılar nedir karıştırdım. Günlük performans değişimlerine göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Yani yüzdeye çalışmak belli bir ağırlığa sabit tutuyor sizi. Belli bir tekrara sabit tutuyor. Örneğin %75'inle 5x5 yap diyorsun. Ama çok etkili olamayabiliyor bu. Belki çok kötü bir gününde 4 tekrar yapabiliyor ve bunu kafaya takıyor. Ama aslında burada hedeflemesi gereken antrenmandan alacağı o adaptasyon için dürtü. Yani kuvvet için yani uygulama işte açığa çıkması gereken dürtüyü hedefliyor. Burada RPE ya da RR çok daha etkili olarak kullanılabilir. Bir de orta ve uzun vadede sakatlığı önlemeye ve gelişime yardımcı olabilir. Mesela antrenman döngüsünün bir kısmını ilk başını içinde de 3-4 tekrar kala, 5 tekrar kala yapabilirsin. Ondan sonra bunun tabii lineer periyodizasyon falan bahsediyorum. Biraz daha zorlaştırabilirsin. Son haftalara göre biraz daha içinde bir tekrar kala, 2 tekrar kala ya da tükenmeye giderek antrenmanlar yapabilirsin. Bunlar bu şekilde ayarlanabilir. Böyle bir otoregülasyon kullanılabilir. Sakatlığı da önler bu. Özellikle orta ve uzun vadede. Bir de eksileri var bunların. Az önce konuşmuştuk. Tecrübesizler doğru tahmin edemeyebiliyor. Bu büyük bir sıkıntı. O yüzden yeni başlayanlara mümkün olunca kullanmamak lazım bunları. Sporcu kendini tanıdıkça ona bu sistemde anlatılıp kendi hareketi yapma hızını da fark ettirilip bu şekilde öğretilse çok daha iyi olabilir. Evet. Bir de düşük RPE'lerde ve yüksek RR'larda yani içinde 7-8 tekrar kala diyorsan çok iyi sonuç vermiyor. Bu az önce bahsettiğim çalışmadan da anlaşılabiliyor. Böyle bir eksileri de var bunların. Sizin aklınıza geliyor mu başka artı eksi?
Bence güzel kapsamlı bir şekilde anlattın. Yeni başlayanlar konusunda acaba RPE kullanmaya ne zaman başlamalı? Ne kadar erken başlanırsa o kadar mı iyi yoksa sence biraz tecrübelenmesi mi gerekiyor sporcunun?
Ya ben hani tam onu düşünüyordum. Biraz bu vücudunu kendini tanıması falan önemli. Hani neyi ne zaman yaparken ne kadar yorulduğu veya işte hani o mesela gerçekten o an hissettiği yorgunluk bir setten sonra onun tükenmiş olduğunu mu gösteriyor, yoksa bu aslında hani normal bir hissiyat mı, hani bir sonraki sette onu yapabilirim falan, birçok etken var. O da ne kadar çok antrenman yaparsa o kadar gelişecek bir şey. Yani bu bence tamamen şey gibi, hani leap of faith denir ya, onun gibi bir şey. O hani kişi antrenmana başlayacak, bir süre geçecek ve kendini bir yerde hani anlamaya başlayacak, vücudunu anlamaya başlayacak. O zaman zaten geçmeye başlayabilir bence. Tek başına ise bir antrenörle çalışmıyorsa.
Bence de biraz daha sorumluluklu olansa daha iyi olur. Ama buna zıtlık oluşturacak bir şey yapıyorum ben aslında. Grup derslerinde, kuvvet hareketlerinde RIR kullanıyoruz biz. Ve yani üye tahmin edebiliyor. Sen bunu çok daha yakından tecrübe ediyorsun. Bunlarda gözlemlerin nedir senin?
Evet. İlk başlarda kullanmaya başladığımızda çok böyle kafa karışıklığı vardı. Ama gittikçe üyeler öğrenmeye başlıyor. Ve bayağı normal işte yüzde vermemize göre ya da işte tek tekrar maksınıza çıkın, üç tekrar maksınıza çıkın, %10, %5 azaltın dememize göre daha fazla, daha iyi gelişim var bence.
Evet ya, istatistiği tutuyoruz. Tabii bunlar da işe yaradığını gösteriyor aslında. Tabii tek faktör bu değil. Ama ben işe yaradığını düşünüyorum. Böyle trend güzel bir şekilde ilerliyor. Herkes kuvvetleniyor. Yani Bahadır tabi derslerin daha çok içinde olduğu için daha birebir tespit edebiliyor bunu üyelerden. Şu ana kadar iyi sonuç aldık gibi görünüyor bana da.
Bence de yani genelde CrossFit özellikle grup dersi planlama programlamasında kuvvet kısmında genelde işte maksınıza çıkın, %5, %10 azaltın. Ondan sonra işte bunu da 3 tekrar yapın, 5 tekrar yapın. Bu şekilde ilerleniyor. Bu da çoğu zaman iyi sonuçlar vermiyor. O gün işte max'a çıkıyor, fail oluyor. Ondan sonra ertesi hafta ne yapacak? Yani belirli bir plan yok, program yok. Bu şekilde bence RP'yi kullanarak daha CrossFit'in o kaosuna daha güzel bir planlı bir yaklaşım sergilemiş oluyoruz.
Evet, biz bunu aslında Mert zaten sürekli konuğumuz olan koç Bahadır ve ben bunun planlamasını yapıyoruz. Bir 8 haftalık döngü kullanıyoruz genelde. İlk 2 haftası bunun test haftaları oluyor. Daha çok böyle teste yönelik oluyor. Biraz daha böyle çok aşırı volüm yüklemiyoruz. Ondan sonra 3. 4. haftada biraz daha böyle volümü arttırıyoruz. Volüm arttırdıktan sonra antrenman volümü biraz daha düşürmeye başlıyoruz. Yani intensiteyi, yoğunluğu arttırmaya başlıyoruz. Böyle lineer periyodizasyon izliyoruz. Döngünün son haftasında da biraz taper gibi oluyor, hafif oluyor. Böyle yapıyoruz aslında. Onları da bir nevi peakliyoruz. Ve test yaparak da sonuçlarını takip ediyoruz.
Biz aslında birçok yöntem denedik. Yani evet, az önce bahsettiğim yöntemi de denedik. Yüzde üzerinden gitmeyi de denedik. Hepsinin artıları eksileri var ama bence şu anda kullandığımız Reps in Reserve sistemi en başarılısı diyebilirim. Mesela önceden yüzde kullandığımızda maksını bilmeyen üyeler oluyor. Ondan sonra hangi hareket olduğunu bilmeyenler bile oluyor. Verim alınmıyordu. Ondan sonra dediğim gibi o max'a çıkma yönteminde de verim alamıyorduk. Burada daha iyi hem gelişimi görebiliyoruz hem de üyeler biraz daha planlı, programlı çalışmış oluyor.
Evet. Yani özellikle böyle devamlı gelen üyeler de gerçekten kuvvet artışı var. Hani bu 2 RM'lerinde, 3 RM'lerinde. Ben de görüyorum. Ve yani bu bence de çoğu grup dersinin veremediği bir sonuç buranın aksine.
Evet, biz biraz daha kuvvet odaklı bir salonuz, CrossFit salonuyuz bence. Ve genelde de diğer CrossFit yapan insanlarda gördüğümüz şey kuvvet eksikliği.
Evet.
Kuvvet bence CrossFit'in önemli bir parçası. Çünkü en zor edinilen parçalarından biri CrossFit'in bence.
Yani genelde hani çoğu grup dersine baktığımızda böyle tükenişe götürüyorlar. Hani dayanıklılık antrenmanları oluyor. İşte o şekilde devam ediyorlar. Dediğin gibi kuvvet çok geride kalıyor. Ama hani burada sizin dengelemeniz bence hani gerçekten çok iyi bir sistem işlediğiniz gösteriyor. Ben o yüzden buradan kendim takdir edebilirim. Biraz daha objektif bakarak.
Teşekkürler.
Peki nereden devam ediyoruz?
Benim bitti.
Bulgarian Method'dan.
Tamam.
Evet. RPE 10. Her gün.
Her gün. Her
hafta. Günde 3 kere.
Max Hall'a almazsan gelişemezsin.
Bulgarian Method gerçekten herkesin bir ara böyle, hatta dünya genelinde her böyle 3-5 senede bir meydana gelen bir trend, ortaya gelen bir trend.
Powerlifting'de de var.
Zamanında ya, yani bütün sporlarda var. Zamanında evet. Herkes her gün maksa çıkmaya çalışmıştır.
Denendi ve denendi, görüldü. Evet. Ben de pek iyi sonuçlar vermedim. Evet. Benim de hatta geçişim şöyle olmuştu. Jim Wender yeni bir kitap çıkartmıştı. Beyond 531 diye. Onda biraz daha böyle düşük tekrarlarla tükenmeye gitmeyi daha çok savunuyordu. Ve bu tükenmeye gidilen setlerin sayısını biraz arttırmıştı. Tabii içinde bir sürü metod vardı bunun. O Beyond 531'in içerisinde. Ama ben böyle onda bir şeyleri kullanarak kendimi bayağı bir sakatladım. O yüzden çok dikkatli olmak lazım trendlere.
Bir sürü metod vardı ama ben en çok maksa çıkılanı seçtim.
Ya bir geçmişine baktığımızda aslında Bulgar metodunun şimdi Bahadır daha iyi anlatır aslında da şeyden başlıyor sanırım. Ivan Abaciyev diye bir Bulgar koçu var. Oradan başlıyor sanırım.
Evet.
Sen hatırlıyor musun nasıl başladığını, nasıl olmuş biliyor musun?
Aynen, Ivan Abaciyev aslında kendisi de bir halterci. 1957'de sanırım kendisi dünya şampiyonasında Bulgaristan'ın ilk madalyalarından birini alıyor. Daha sonra çok başarılı bir halterci olamıyor. Milli, ulusal şampiyonalarda başarı gösteriyor. Kariyeri bitince de halterin içinde kalmaya devam ediyor. Bir süre sonra 70'lere doğru sanırım milli takımın başına geçiyor. Milli takımın başına geçince de buradan önce daha kendi sporculuğunda da o zaman etkin olan çalışma şekli Sovyetlerin çalışma şekli. Bunu kendisi çok kabul etmiyor. Çok ters düşüyor. Haftada günde iki kere çalışmaya falan başlıyor. Aslında kendi koçları da buna itiraz ediyor. Diyor böyle yapma sakatlanırsın falan diyor. Ama şeyin başına geçince, Bulgar milli takım başına geçince bu sistemi kendisi kendi sporcularına da uygulamaya başlıyor. Genel olarak volümü çok fazla arttırıyor Sovyet sistemine göre. Tabii Bulgar sistemimiz hep böyle tek tekrar maksa çıkma odaklı sanıyoruz ama aslında öyle değil. İlk başta Abaciyev farklı şeyler deneyerek başlamış. En son o tek tekrar max sistemine gelmiş.
Bir de ben şöyle bir şey okumuştum. Tabii bu iddia, bilemeyiz ne kadar doğru. Bir eski bir basketbol gösteri takımı vardır. Harlem Globetrotters. Demiş ki Abaciyev, bu adamlar her gün böyle basketbol oynuyor. Değişik numaralar deniyor. Birbirlerinin üstünden atlıyorlar. Değişik smaçlar yapıyorlar. Ve böyle yapacakları şeyleri, pratiklerini sürekli her gün yapıyorlar adamlar. Demiş, biz bunu niye halter uygulamayalım? Halter uygulamaya karar vermiş. Ama Bahadır'ın dediği gibi ilk başta çok daha fazla egzersiz kullanıyormuş ve Rus metoduna biraz daha benzermiş. Ama sonra zaman ilerledikçe bunu adapte etmiş ve böyle çok daha az egzersiz sayısını düşürmüş bunu ve sonunda yani snatch, clean and jerk ve front squat'a kadar indirdiği zamanlar olmuş. Hani halter hareketlerini yapacak bir sakatlığın varsa ya da front rack'i tutamıyorsan back squat yapıyorsun galiba. Ölümüne back squat yapıyorsun. Böyle şeyler yapmış. Hatta bunların belgeselleri de var. Merak ediyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Sonra metot böyle ilerlemiş. Tabii çok fazla sakatlıklar da olmuş. Adam hatta kasap lakabını takmışlar. Ama şunu da göz önünde bulunduralım. Birkaç milyonluk Bulgaristan nüfusundan 70'lerde, 80'lerde, 90'lara kadar neredeyse Bulgaristan özellikle orta ve düşük sitetlerde olması lazım. Halteri domine etmiş. Ruslarla kapışmışlar. Bayağı böyle domine etmiş. Bütün madalyalar almışlar. Yani bir kısım bunları dopinge bağlıyor. Ama ben de diyorum ki doping orada sadece kullanılmıyordu. Onlar Doğu Bloğu ülkesi olduğu için bunlar biraz fazla suçlanıyorlar. Doping büyük ihtimalle her yerde var.
Herkes evet. Kullanıyordu o dönem.
Evet. Yani böyle yanlış suçlandığını da düşünüyorum. Adam bir şekilde yani şey yapmış. Adam yöntemini bulmuş, kullanmış evet. Yani. Sonra Bahadır, burada senin de Bulgar metoduyla ilgili böyle yeni başladığın dönemlerde daha doğrusu tecrübelerin olmuştu.
Evet. Ben,
anlatır mısın?
Ben zaten Bulgar metodunun içine doğdum. Orada başladım diyebilirim. Halter salonunda başladım. Türkiye'de de hala Bulgar metodunun etkisi devam ediyor. Çoğu halter salonunda Bulgar metoduna benzer bir çalışma şekli izleniyor. Yaklaşık bundan 3 sene önce falan ben de Bulgar metodunu neredeyse noktasına virgülüne kadar uyguluyordum. Sabah akşam maksa çıkıyordum. En sonunda tabii ki de normal planlı çalışmama göre daha düşük bir sonuç elde ettim. Normal bir insanın yapabileceği bir kullanabileceği bir sistem olmadığını düşünüyorum.
Ha bak, burada çok güzel bir şey dedim. Ben de tam onu değinecektim. Hani şimdi dopingli sporculardan bahsettik. Şimdi dopingli sporcular üzerinde Bulgar metot uygulamak belki başarılara ulaşmasına yardımcı olmuş olabilir, ama hani normal sporcular, doğal sporcular açısından Bulgar metot belki de işte dediğin gibi sakatlığa götürecek. İşte iyileşmede sıkıntı çekecek, performans düşüklüğü yaşayacak. Bu tip sonuçlara, yani bu tip sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Ama yani şunu da, ya ben daha çok şöyle bakıyorum. Bulgar metodunda diğer sporlarda olduğu gibi, tabi orada biraz ekstrem başlamışlar. Uyum sağlayanın hayatta kaldığı,
evet,
bir yöntem olmuş aslında. Genetiği uyum sağlayanlar, buna genetiği iyi olanlar, yani ona yönelik olanlar daha doğrusu, iyileşmişler ve sporun tepesine kadar çıkmışlar. Buna uygun olmayanlar da, ki büyük ihtimalle ben buna hiç uygun değilimdir. Böyle sakatlanıp sporun dışına itilmişler.
Evet.
Böyle olmuş sanırım. Bahadır'a ben ilk sorduğumda tüy sistemi diye bir şey var mı diye sorduğumda, çünkü ben halter hakkında bildiğim çoğu şeyi Bahadır'dan öğrendim. Teknik olsun, genel bilgiler olsun, beni yönlendirdiği yerler olsun, ben Bahadır'dan öğrendim. Sormuştum, Türk sistemi diye bir şey var mı ve neye benziyor demiştim. Bahadır da bana demişti ki, kaç sene önce hatırlıyorum, Bulgar sisteminin sulandırılmış hali demişti.
Evet. Yani zaten Türkiye'de Bulgar göçü başlamadan önce halter diye bir şey yoktu. Naim Süleymanoğlu'yla, ondan sonra Halil Mutlu'yla 90'larda gelen bir şey Türkiye'ye ve daha sonra zaten bu Türkiye'deki halterin oluşmasını sağlayan şey Bulgaristan'dan gelen yine koçlar ve zamanında 96-97 yıllarında Ivan Abaciyev Türkiye'de de koçluk yapmış kendisi. Ondan sonra yine Ivan Abaciyev'in yine Naim Süleymanoğlu'nun koçlarından Enver Türkeleri Türkiye'deki halteri tamamen etkilemiş yani.
Hatta sonra Enver Türkeleri dopingci hoca diye galiba Türkiye'den kovalanıyormuş galiba, böyle bir şey duymuştum. Sonra İlya İlyin'in koçu oluyor. İlya, evet, İlyin hani Kazakistan'ın neredeyse hiç yenilmeyen adamlardan biriymiş. Daha küçük yaşında dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu oluyor. Tabii dopingli çıkıyor sonra. O yüzden sporun biraz dışına itiliyor. Geri dönmeye çalıştı ama olmadı herhalde.
Başaramadı.
Evet. Olmadı.
Şu an zaten doping olaylarıyla IWF'in Olimpiyat Komitesi'yle başı belada.
Evet.
Son zamanlarda doping çok sıkıntılı bir konu.
Artık evet. Eskiden biraz daha göz yumulabiliyormuş herhalde. Yani rekabetten dolayı gelen bir şey.
Hem evet, çok fazla politik olaylar varmış işin içinde. Çok fazla bilmediğimiz olaylar dönüyormuş. Ama yani çok, o zaman Bulgar'da dönemine döndüğümüzde zaten doping kontrolü diye bir şey yokmuş. ve çoğu insanın bu karşılaştırmayı yaparken, şu günümüzdeki sporcularla, geçmişteki sporcularla karşılaştırma yaparken hataya düştüğü noktada bu oluyor. O zamanın kullanılan maddeleri kimse göz önünde bulundurmuyor karşılaştırırken.
Evet. Tabi burada aslında doping kullananlarla doping testi yapanlar arasında bir savaş var. Ve ben bunun biteceğini hiç düşünmüyorum. Bu sürekli böyle devam edecek. Politik sebeplerden dolayı şu an halter biraz Doğu bloğu ülkeleri üste çıkıyorsa, Batı bloğu ülkeleri tarafından bunlar bastırılacak. Böyle şeyler olacak. Son zamanlarda çok rüşvetle ilgili olaylar çıkmıştı. Sözde işte adını vermek istemediğim bir federasyon başkanına saat hediye etmiş. Bu tür şeyler oluyormuş. Yok işte oy veriyorlarmış. Bak başkanım, size oy verdim diyerek verdiği oyun fotoğrafını çekiyormuş, başkana gönderiyormuş. Adam hatta federasyon başkanı, IWF başkanı Tamaş Ayan, böyle bilerek adam pek yetenekli olmayan, böyle işini çok iyi yapmayan muhasebeciler seçiyormuş. Böyle işini yapamayan kişiler seçiyormuş ki bu olayı daha böyle iyi yapabilsin, daha iyi rüşvet alabilsin. Ve adam böyle 30 senedir falan halterin neredeyse başındaymış. Yani sürekli böyle domine etmiş. Ondan sonra geçen senelerde bazı olaylar da olmuştu. Bir Amerikalı, bir çok sevdiğimiz bir Ursula Papandreou diye bir kadın koç vardı. Çok iyi niyetli bir ablaya benziyordu. Kadını bir anda kovaladılar federasyon başkanlığından. Şimdi ne oluyor? Ben birkaç ara takip bile etmiyorum. Senin haberin var mı son zamanlarda?
Son zamanlarda IWF sınırlarını zorluyor. Yine doping iddialarıyla adı anılan kişileri başa getirmeye çalışıyorlar. Sanırım yakında halteri olimpiyatlarda göremeyeceğiz gibi görünüyor.
Hmm.
Belki 2024'ten sonra halter diye bir şey olmayabilir böyle devam ederse.
Bir de şu an böyle powerlifting'e falan olimpik spor olma durumu falan varmış sanırım. Onun için uğraşıyorlar.
Evet, powerlifting eskiden dünya oyunları diye oyunlar varmış. Olimpiyat sporu olmayan fakat olimpiyat sporu olmaya aday olan sporlar. Bunlardan powerlifting varmış. Hatta az önce RP'de bahsettiğimiz Mike Tuscherer adlı adam dünya oyunları şampiyonu olmuş kendi disiplininde. Bunlarda powerlifting varmış. Son zamanlarda, son yıllarda ne oldu bunları bilmiyorum ama powerlifterlar güzel bir haber. Ama evet, yani çok seyir zevki açısından ben kendim zaten sıkıcı buluyorum da çoğu insan büyük ihtimal sıkıcı bulur powerlifting'i.
Abi şu an bütün dinleyicilerimizi karşına aldın yani. Hepsi takipten çıkacak.
Bence de çok zor yani olimpiyatlara girilmesi. Olimpiyatlar kar üzerine kurulmuş bir organizasyon. Powerlifting üzerinden de kar edebileceğini sanmıyorum.
Ama
çok sevenler trend bile izlemekte zorlanıyor bence.
Çok sevenler bile zorlanıyor lan, bir çekemiyor. Ama şimdi büyüyen bir trend olduğu için belki ne bileyim komite falan bunu göz önünde bulundurur sonuçta. Bu da bir piyasa.
Şöyle bir şey var. Yarışmalar bir kere diğer sporlara göre çok daha uzun sürüyor.
Evet.
Bu halterin de bir sorunu.
Evet.
Halterin de olimpiyatlardan kaldırılmak istenmesinin sebebi bu. Yani bazı sikletlere ilgi oluyor, bazı sikletlere ilgi olmuyor. Olimpiyatlar çok fazla halter üzerinden kar yapamıyor.
Evet.
O yüzden halteri kaldırmaya çalışıyorlar. Aynı sorun powerlifting'de de var. Bence olimpiyatlara girmesi biraz imkansız gibi görünüyor.
Biraz daha bunların işte ayrı yarışmalarının yapılması daha iyi olabilir yani. Hem kendi kitlesi açısından hem sporcular açısından belki de.
Olabilir.
Çünkü politikte çok sebep var arkasında hani. Olimpiyat komitesi istemiyor anladığım kadarıyla. Haltercileri de powerlifter'cıları da. Bu böyle bir şey.
Evet, fakat böyle kuvveti test edecek bir aktiviteleri olması lazım bence. Ki onlar da bunu isterler.
Hmm.
Kütleye de hitap etmeleri için.
Evet, o açıdan bakınca da yine halteri çıkarmaları zor gibi görünüyor.
Evet, evet, bana da öyle gözüküyor. Daha iyi bir alternatif yok belki.
Strongman.
Oo, yani doping sebebiyle halteri atıyorsan.
Herkes doping işi.
Yani oraya insanlar. Biz sokakta burada kedi görüyoruz. Yani kedi görmeye gitmiyor adam oraya. Hayvanat bahçesine gidiyor. Aslan görmeye gidiyor oraya.
Evet.
Yani kediyi ne yapsın? Normal senin yaptığın işi, benim yaptığım işi görmeye gitmez ki oraya. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. İnsanüstü şeyler istiyorlar. Buradan şeye geçsek mi acaba? Powerlifting'de Bulgar metodu olur mu olmaz mı? Ben birkaç tane deneyen insana şahit oldum. Bir Matt Perryman'ın Squat Every Day diye bir kitabı var. Burada bazı programlardan bahsediyor. Kritik ediyor. Her gün squat yapılabilir mi? Bunu düşünüyor. Bunları böyle bakıyor adam. Güzel de yazıları var. Güzel fikirleri var. Ben beğenmiştim okuduğumda. Bu var. Sonra Mike Zordos diye bir, aynı zamanda bir akademisyen olan, powerlifting de yapan bir adam var. Kendi üzerinde deney yapıyor. Bilmem kaç gün üst üste daily max'ına, günlük max'ına çıkıyor squat'ta. Single yapıyor. Bu şekilde ilerliyor. Tabii onun dışında çok fazla egzersiz yapmıyor bu insanlar. Hani şeyi etkilemesin diye, performansı etkilemesin diye. Bir de sonra pek basılmamış ama çok fazla bahsedilen, ya da basıldıysa da benim haberim yok, Norveç Powerlifting çalışması var. Norveç Powerlifting milli takımı varmış. Buradaki sporculara bir gruba haftada 3 kere max'e çıkmalı antrenman yapıyorlar. Yani yavaş hareketlerde squat bench deadlift'te. Bir grupta da haftada 6 gün max'a çıkarak antrenman yaptırıyorlar. 6 gün yapanlar biraz daha iyi sonuç elde ediyorlar. Fakat burada çok fazla denek sayısı yok. Küçük bir denek sayısı var. Ve bunlar gelişmiş sporcular. Büyük ihtimalle gelişmek için çok daha fazla hacim kullanmak zorundalar. Belki de 6 günde o hacmi daha iyi uygulayabiliyorlar. Bu tür şey çalışmanın delik noktaları var. O yüzden biraz tartışmalı aslında. Sence powerlifting'de kullanılabilir mi?
Kullanılabilir mi? Bu Bulgar metodu tartışmaları ortaya atıldığında en çok kullanılan argümanlardan biri de işte bütün yarışma liflerinde haftada günde 3 kere maksa çıkmıyorsan gerçekten Bulgar metodu yapmıyorsun gibi bir karşı argüman var. Elitist bir yaklaşım var. Bence powerlifting'de biraz daha zor çünkü 3 yarışma lifti de biraz vücudu yoran hareketler. Biraz snatch'e, clean and jerk'le karşılaştırınca çok uzun süre maksimal yapmak biraz daha zor bence.
Evet, bana da öyle geliyor. Hatta birkaç tane notum var bunun hakkında. Şimdi halterde kaslar yavaş kasılmak zorunda kalmıyor. Yani powerlifting liflerine kıyasla biraz daha hızlı kasılıyor kaslar. O yüzden çok daha sık yapılabiliyor bunlar. Şimdi bacaklar açısından bakalım. Squatlarda kaldırılan ağırlıktan daha düşük bir ağırlık kaldırılıyor halterde. Yani bacaklar tam yorumları, bacakların kaldırabileceğinden. Hani atıyorum bir kişinin back squat'ı 100 ise snatch'i ortalama böyle 55-65 kilo civarında bir şey oluyor. O oranları böyle tam süpermiş gibi algılarsak. Yani adam yani %55-65 ile squat yapıyor diye düşünelim. Tabii evet. Çok daha karmaşık fakat öyle yapıyor diye düşünüyorum. Bu hafif ağırlık kaldırınca da kaslar yavaş kasılmak zorunda kalmıyor. Hızlı kasılıyor. Daha az kaslar hasar görüyor ve daha çabuk iyileşiyor. Bir diğer faktör ise weightlifting'de egzantrik kısım yok. Yani kaslar daha daha az travmaya maruz kalıyorlar ve daha çabuk iyileşiyorlar. Bir de hani zaten haltercilerde bazen squat yaparken görüyoruz. Tabi bu sanırım tercih meselesi. Biraz daha dive bomb yaparak yapıyorlar bazen.
Evet.
Egzantrik kısmını. Biraz daha hızlı iniyorlar. Biraz daha kalkıyorlar. Tabi bunu herkesin söylemek mümkün değil. Ama böyle görünce halter belki biraz daha spesifiktir diye de düşünmeden edemiyorum aslında. Bu geliyor aklıma.
Evet.
Benim de notlarım bu şekilde. Niye olmaz Bulgar metodu powerlifting'de?
Evet. Aslında çok güzel hani ayrımlarına değindin. Yani dediğin gibi hani sonuçta snatch veya clean'de squat max'ına aynı olmuyor yani o kilolar. Peki benim aklıma şu soru geldi. Acaba başka sporlarda Bulgar metot uygulamaları var mı? Ha, sadece kuvvet sporlarında mesela atletizmde var mı, yüzmede var mı falan. Yani çünkü Usain Bolt'la Michael Phelps'in özellikle ben antrenmanlarına bakıyordum. Böyle gerçekten hani kusana kadar antrenman yapıyorlar. Tabii o biraz da tabii ki kuvvet antrenmanı değil. Oralarda da acaba buna yakın şeyler mi uyguluyorlar?
Ya aslında sana şunu sorayım o zaman. Bulgar metodu deyince benim de aklım aynı zamanda tükenene kadar yapmak hani bayağı zor yapmak antrenmanı ama aynı zamanda yapacağın aktiviteyi çok spesifik yapmak
geliyor.
Acaba diyorum onlar da böyle sadece atıyorum 100 metre mi 50 metre mi yüzüyorlar bisiklete yüzüyor. Acaba adam her gün bunu maksimum eforla mı yapıyor o atıyorum 100 metre kelebeği her gün günde 3 kere 4 kere falan yapıyor mu acaba ya da buna benzer bir şey yapıyor mu?
Yani buna benzer bir şey yapıyorsa o zaman herhalde onda Bulgar metot yapıyor diyebiliriz çünkü. Çünkü Usain Bolt'un antrenmanlarını izliyorum. Yani adam böyle kusarak ağlayarak falan antrenman yapıyor böyle. Yani cidden hiç hoş olmuyor onun şey sprint antrenmanları. Kendinin de hoşuna gitmediğini söylüyor. Falan yani. O yüzden bunu ama sanırım diyebiliriz yani buna yakın çalışıyorlarsa. Bahadır sen ne diyorsun bu konuda?
Diğer sporlarla ilgili hiçbir fikrim yok ama bence yapılmıştır. Çünkü spesifik çalışıyorsun. Sürekli o sporuna yönelik becerileri geliştirmeye çalışıyorsun, kapasiteni artırmaya çalışıyorsun. Bence denenmiştir.
Yani o zaman burada hani ilk başta dediğin abi senin bu survival of fittest İşte uyum sağlayan hayatta kalma durumu burada da geçerli. Hani eğer orada zaten adam o programı sürdürülebilir bir şekilde devam edebilirse zaten şampiyon oluyor. İşte Usain Bolt oluyor, Michael Phelps oluyor falan. O şekilde.
Bir de burada Norveç Powerlifting çalışmasının üzerine yapılan bir tane çalışmanın notunu almışım. Bu da Cole Cahoon RJ tarafından yapılmış 2018'de. Özür dilerim onun ismini bok etmiş olabilirim. Bu adam 28 tane üniversite sporcusu erkeği almış. 6 hafta çalışma yapmış. Haftada 3 kere versus haftada 6 kere. Bunları yaptırmış. Bar rep max ve büyümelerine bakmış. Back squat, bench press, deadlift hacimleri eşitlemiş. Farklara bakmış ama çok az fark görmüş. Bench press ve deadlift'te çok azıcık daha çok küçük bir 6 haftanın lehine biraz sonuç çıkmış. Ama aradaki fark böyle çok fazla değil sanırım. Hacimleri eşitleyince en azından bir haftalık periyotta çok fazla fark etmiyor galiba.
3 gün yapanları yine max'a çıkarmış. 6 gün
sonra max'a çıkarmış. Aynen. Ama eşit hacimlerde çıkarmış hepsini.
Hacim eşit olduğu için bence bilmiyorum. Bench press daha fazla 66 gün çalışanlarda. Onu anladım.
Bench press'e deadlift. Evet ama çok küçük bir fark varmış.
Sen ne çıkardın bu şey çalışma sonucunda?
Bence arada çok fazla fark yok. Yani hacime eşitleyince bir haftalık periyotta çok fazla fark olmuyor. Benim buradan çıkardığım bu aslında.
Deadlift'in artmasına ben şaşırdım.
Ben de şaşırdım çünkü deadlift derler ya. merkezi sinir sistemini
yorar.
Çok fazla yorar. Evet. Çok yapmalar.
Bu bölümü de hemen geri dönüp dinleyebilirsiniz. Aynen. Merkezi sinir sistemi yorgunluğu.
O yüzden aslında garip geldi.
Bench'in artmasına şaşırmadım ama. Daha fazla.
Bench artar. Şu an ben de onu deniyorum.
Bench daha böyle yapılabilir geliyor.
Evet, daha yüksek volümü seviyor bench.
Ya deadlift de yapılabilir ki. Yüksek volüm.
Ya deadlift aslında vücut çok fazla strese maruz kalıyor sanırım. Evet. Kullanılan ağırlık da diğer egzersizlere kıyasla biraz daha fazla. Belki dokular daha çok zarar görüyor. Bir de hareketin egzantrik kısmı yok. Ben aslında buna biraz şaşırmıştım. Şey sabuna. Merkezi sinir sistemini daha çok yoruyor sabuna. Hani egzantrik kısmı olursa daha çok yorması lazım aslında evet. Sistemi. Ama diyorum ki bu çok fazla ağırlık kullanıldığı için, dokulara çok fazla hasar verildiği için bir anda olur. Merkezi sinir sistemini bilmiyorum. Böyle ortaya bir şey yaptım.
Yoruyor mu yormuyor mu işte.
İşte science yani.
Ya bu zaten çok detaylı konuşmuştuk Mert'le beraber. Tamamen bir şehir efsanesi bu konu. Peki bu konularda ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Niye böyle yaramaz çocuklar ki kafanızı salladınız? Bunu koyacağım bu görüntü.
Yine bir saatin sonuna geldi. İkimizin de pili bitti.
Evet. Ben de bugün yani gerçekten çok iyi paslaştınız. Konular arasında bayağı bir şey öğrendim yani. Bir daha zaten kurgu yaparken dinliyorum. Orada da pekiştirmiş olurum. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. New York 5x5 Lab stüdyolarından. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Yeni formatımızı beğenip beğenmediğinizi Instagram'dan yazabilirsiniz. Post olarak da atacağım. Oradan da yorum atabilirsiniz. Konu önerilerinizi bekliyoruz. Yakında konuk sürprizlerimiz olmaya devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.